بسم الله الرحمن الرحيم. Onlara itaat etme buyurduktan sonra Allah Azze ve Celle onların stratejilerini bize öğretiyor. Bize nasıl bir metot ve strateji takip edeceğimizi öğretirken onlarınkini de öğretiyor. Onlar nasıl bir metot izliyorlar, nasıl aldatacaklar, nasıl yöntemler izleyecekler. وَدُّ لَوْ تُطْهِنْ فَيُطْهِنُونَ İstediler ki sen onlara karşı yumuşak olasın, alttan alasın, ılımlı olasın, onlar da sana karşı yumuşak olacaklar, alttan alacaklar. Sen onlara yağcılık yapasın, onlar da sana karşı yapsınlar. Böyle istiyorlar. Bunlara itaat etme. Onların stratejilerini bize anlatarak Allah Azze ve Celle hem bize öğretiyor hem de ne yapacağımızı da gösteriyor. Demek ki onların yöntemi bu. Önce bizden bir adım bekliyorlar. Dikkat ederseniz وَدُّ لَوْ تُطْهِنْ diyor. İstediler ki sen yumuşak olasın, yağcılık yapasın, alttan alasın, ılımlı olasın. Önce sen, birinci adımı bizim atmamızı istiyorlar demek ki. Yani önce biz ılımlı İslamcı olacağız, ılımlı Müslüman olacağız. Ondan sonra onlar ılımlı kafir olacaklar. Demek ki birinci adımı bizden bekliyorlar. Mesela bakın şu anda Orta Doğu'daki takip ettikleri stratejiye Amerika hiç de ılımlı davranmıyor değil mi? Davranıyor mu? 1,5 milyon insan orada şehit etmedi mi? Hiç ılımlı davranıyor mu? Hayır. Ama Orta Doğu'daki Müslümanları ılımlı hale getirmeye çalışıyor. Birinci adım bizden bekliyor. Kur'an'ın dediği gibi. Sen yumuşak olmanı istiyorlar. Sen olursan ondan sonra onlar da sana karşı yumuşak olacaklar. Stratejileri bu. Kur'an'ı bu gözle okumayanlar bu gibi ayetlerden hiçbir şey anlamazlar. Strateji bilmeden bu stratejik ayetleri okuyanlar hiçbir şey anlamaz. Strateji bilmeli ve strateji nedir acaba deyip o gözle okumalı, öyle düşünerek okumalı. O zaman kafirin stratejilerini de bize öğretiyor bu kitap. Bizimkinin de ona karşı ne olması gerektiğini öğretiyor. O zaman oyunlara gelmekten kurtuluyoruz. O zaman Amerika'nın mesela uzmanları hangi planları hazırlıyorlar? Bunları böyle uzaktan ses alan cihazlarla keşfetmemize de gerek kalmıyor. Aralarına ajanlar sokup keşfetmeye de gerek kalmıyor. Kur'an zaten onların stratejilerini ortaya koyuyor. Önce bizi yumuşatmak, sonra kendileri de bize karşı yumuşak olup böylece dünyada borularını öttürmek, saltanatlarını devam ettirmek. Demek ki bizi yumuşatmak için sert muamele yapacaklar. Korkutacaklar. Ölümü gösterip sıtmaya razı olmamızı sağlayacaklar. Amerika'nın bu saldırganlığının bir sebebi de bu. Stratejisi bu. Saldırıyor ve Orta Doğu'ya korku veriyor. Orta Doğu'da herkes korksun ve ılımlı olmaya razı olsun. Ve onların medeniyetini kabul etsin. Kendimize ait medeniyetimizi kurmaktan vazgeçelim istiyorlar. İslam medeniyeti kurmaktan vazgeçmemiz için, bu lafları bırakmamız için, Batı medeniyetin ile ittifak etmeyi göze almamız için, o asrın en büyük yalanlarından olan Medeniyetler İttifakı denilen o yalan projeye katılmamız için. Halbuki tarihin hiçbir döneminde medeniyetler ittifak etmemiştir ve etmeyecektir. Medeniyetler daima birbirini reddeder. Bu eşyanın tabiatıdır. Her zaman birbirini reddetmişlerdir. Çünkü medeniyetleri inançlar kurarlar. İnançlar da birbirini reddederler. Hazreti İsa aleyhisselam ya Tanrı'dır ya bir peygamberdir. Tanrı'dır diyen ile peygamberdir diyen birbirini reddedecektir. Bunun ittifakı olmaz. Efendim biz medeniyetlerin ittifakından bahsediyoruz, dinlerin ittifakından değil derlerse derim ki medeniyetlere inançlar kuruyorlar. Her medeniyetin temelinde bir inanç yatar. Ona göre medeniyet şekillenir. Onun için medeniyetler ittifak edemezler. Çünkü inançlar birbirini reddederler. Medeniyetler ittifakı yalanına inanalım diye, inanmış gibi yapalım. Ya da en azından ve bu projeye ortak olalım. Korkutuyor, vuruyor, öldürüyor. Böylece kendi medeniyetimizi kurmanın zamanı değil, mümkün değil diye düşünelim. Onlarla ittifak etmemiz gerekiyor diye düşünelim. Diye. Yani Allah Azze ve Celle bize onların taktiklerini öğretiyor. Ve ne yapacağımızı da ondan evvel öğretiyor. Ona itaat etme dedikten sonra diyor ki onların niyeti bu. Önce zaten Müslümana koyması gereken tavrı gösteriyor, itaat etmeyeceksin dedikten sonra önce mümin onların stratejisini daha bilmeden Allah bir kere itaat etme diyor. İtaat ediyor Allah'a, onlara itaat etmemekle Allah'a itaat ediyor. Ondan sonra sebebini Allah açıklıyor. Onların diyor taktiği budur. Bil. O yüzden sana diyorum ki onlara itaat etme. Önce Allah Azze ve Celle itaat bekliyor peygamberinden ve ashabından. Teslimiyet bekliyor. Onların stratejisini söylemeden evvel diyor ki önce itaat etme. Sen tamam diyorsun ya Rabbi itaat etmeyeceğim. Söz veriyorsun. Ondan sonra sana diyor ki onların taktikleri budur. Anladın mı diyor şimdi neden sana itaat etme dedim. Yani anlaman şart değil yani. Allah'a itaat etmen şart. İlla da anlaman şart değil. Yani anlamasan da itaat et. Onlar pazarlık istiyorlar demek ki. Çünkü onların dinleri kendilerinin uydurduğu bir dindir. Allah'tan gelen bir din değil ki sabit olsunlar, taviz vermesinler, geri adım atmasınlar dinlerinden. Allah'tan gelen, seninki Allah'tan geldi ey Resulüm. Sen taviz veremezsin. Sen pazarlık yapamazsın. Onlar imanı ticaret zannediyorlar. Ticarette pazarlık olur. Alışveriş mi yapıyorlar? Demek ki onların aslında kendi dinlerine karşı bağlılıkları yoktur. Olsaydı pazarlık yapmazlardı. Bu pazarlığın çeşitli şekilleri olmuştur. Mesela demişler ki peygamberimize, hani sırayla gideyim. Demişler ki gidelim Ebu Talib'e söyleyelim. Amcası Ebu Talib onu ikna eder. Söyle yeğenine bu davadan vazgeçsin yoksa aramız bozulacak demişler. Birincisinde onları başından savmış Ebu Talib. İkinci kez yine gelmişler. Demişler iş kötüye gidiyor. Söyle yeğenine bu davayı bıraksın. Bunun üzerine o da yeğenini çağırıyor. Diyor ki yeğenim milletim böyle söylüyor. Artık seni koruyamıyorum. Yaşlandım. Efendimiz diyor ki vallahi amca sağ elime güneşi sol elime ayı verseler ben bu davadan vazgeçmem. Bunu bilirsiniz. Bu meşhur bir sözüdür peygamberimizin. Hiç geri adım atmayacağını söylüyor. Pazarlık etmeyeceğini söylüyor. Ama herkesin bilmediği şöyle bir rivayet daha var. Gelmişler Ebu Talib'e, Efendimiz'i çağırmış Ebu Talib onlar oradayken. Demişler ki bizim ilahlarımıza laf söyleme. Bizim dinimize laf söyleme. Sen kendin namaz kılıyorsan kıl ama bizim dinimize laf söyleme bari. Bizim ilahlarımızı reddetme. Ebu Talib diyor ki yeğenim bak milletin böyle söylüyor. Çok da bir şey istemiyorlar senden. Sen de artık bunu kabul et. Kavga olmasın. Diyor ki amca ben onları La ilahe illallah'a davet ediyorum. Kabul etmiyorlar. Diyor ki yeğenim başka bir şey söyle. Bunu kabul etmiyorlar. Allah'tan başka ilah yok demiyorlar. Kendi başka ilahları var. Başka bir şey söyle ki kavga olmasın. Yani mesela ahlaktan, ibadetten böyle bir şeyler söyle. Allah Resulü buyuruyor ki vallahi bundan başka bir şey demem. Dediğim budur. La ilahe illallah demeye devam edeceğim. Onların o sahte ilahlarını yerden yere vurmaya devam edeceğim. Başka türlü o sahte din yıkılmaz çünkü. Bir boksör bir boksöre vurmadan yıkılır mı? Aparkat vurmadan, sağ kroşe vurmadan yıkılır mı yere? Bundan başka bir şey demem diyor. Bunu demeye devam edeceğim. Bu pazarlık girişimleri sonuç vermiyor. Sonra Utbe bin Rabia bir gün geliyor. Diyor ki eğer diyor istediğin malsa sana mal toplayalım. En zenginimiz yapalım. Güzel kızlarsa sana en güzel kızlarımızla evlendirelim. Yok reis olmaksa seni reisimiz yapalım. Yok hastaysan seni doktorlara gönderelim. Allah Resulü bunları da reddedince zaten Resulullah zengindi. Zaten malını harcıyor davası uğrunda. Ne yapacak malı? Zaten mal diye bir derdi yok. Bu da sonuç vermiyor. İleride yine bir gün gelmişler. Demişler ki, ya Muhammed gel seninle anlaşalım. Bakın peygamber dimdik durunca onlar geliyorlar ayağına sürekli. Dik duracaksın. Göreceksin. Güçlü değiller. Öyle zannediyorsun. Göreceksin. Hiç de öyle değiller. Ejderha zannedeceksin. Tut. Göreceksin ki asaya dönüşecek. Allah Musa'ya tut demedi mi ejderhayı? Tuttu, asa oldu. Ejderha zannediliyorlar, öyle gösteriyorlar. Psikolojik savaş yapıyorlar. Kendilerini çok güçlü gösteriyorlar. Bununla teslim alıyorlar. Dimdik durduğun zaman alttan almak zorunda kalıyorlar. Dediler ya Muhammed gel anlaşalım. Bir yıl sen bizim ilahımıza tap, ilahlarımıza, bir yılda biz seninkine tapalım. Böylece birbirimizi ilahlarından istifade etmiş oluruz. Tüm ilahlardan da istifade etmiş olalım. Zaten normalde Allah'ı zaten kabul ediyorlardı. Allah'a ibadet de yapıyorlardı zaten. Yani diğer ilahları bir yıl bırakalım, tek Allah'a ibadet edelim. Sen de hem Allah'a hem bizimkilere ibadet et. Ne yapmaya çalışıyorlar? Taviz koparmaya çalışıyorlar. Çok iyi biliyorlar ki Allah Resulü haşa böyle bir şey yapmaya kalksa zaten din diye bir şey kalmaz. Bütün iddiası çürümüş olur. Öyle değil mi? Hem la ilahe illallah diyerek ortaya çıkıyor, hem de onların ilahına bir yıl ibadet ediyor. Bu durumda bütün davası çürümüş olur. Ve o zaman derler ki hani seninki Allah'tandı, neden kabul ettin? Demek ki senin gayen başkaymış diyeceklerdi. Bu da bir taktikti. Sonra insanlara öyle ilan edeceklerdi. Bakın parayı görünce kabul etti. Ya da reislik verdik kabul etti. Bak gördünüz mü? Ya da işte bir yıl bizim ilahlarımıza tapmayı kabul etti. Yani demek ki bununki de Allah'tan değil. Allah bunu kabul eder mi Allah'tan olsaydı diyeceklerdi. Bu şekilde insanlara Efendimiz'i öyle tanıtacaklardı. Ama Allah Azze ve Celle buna müsaade etmedi. Ve قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا اَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا اَعْبُدُ De ki ey kafirler tapmam taptıklarınıza tapmazsınız taptığıma. Lekum dinukum veliyedin. Allah reddetti, peygamberimiz reddetti. Bu pazarlık girişimleri sonuç vermedi. İşte Kur'an-ı Kerim bu gibi girişimleri anlatıyor. Veddu levtuthin levtuthin feyuthinun. Sen yumuşak olasın, onlar da sana karşı yumuşak olacaklar. Ve Allah Azze ve Celle hareketin kendi elinde olduğunu tüm insanlara ilan etmiş oldu. Müslümanlar da şunu anladı ki peygamberin de yetkisi yok. Allah müsaade etmiyor. Peygamber ne yapsın? Ve bu metot kısa zamanda büyük başarı sağlanılmış olan, ispatlanmış olan bir metottur. Bunun dışındaki diğer metotlar hangi başarıyı sağlamışlar? Tavize dayalı metotlar, makamları ele geçireceğiz gibi düşünen, taviz vere vere oralara gelmeyi düşünen o metotlar, köşeleri kapmak ile kapacaklarını zannedenler, hakikatte köşeler kendilerini kapıyor, daha sonra kendileri değişiyorlar. Şimdi diyeceksin ki, ama hocam bak şu son zamanlarda Ergenekon, Mergenekon filan, balyozlar, şunlar bunlar, or generallerin forsu azaldı. Onları içeriye atıyorlar. Artık bu aşırıları yavaş yavaş bak toparlıyorlar. Demek ki bir şeyler başarılabiliyormuş bu yöntemle. Hiçbir şey anlamamışsın. Bunu, bu Amerika'nın projesi. Bunu hükümet yapmıyor. Arkasında Amerika olmasın bu projenin, 5 dakikada hükümeti yerler. Ama hepsi çok iyi biliyor ki bu proje Büyük Orta Doğu projesinin bir parçası. Türkiye'nin Orta Doğu'ya abi olması gerekiyor. Orta Doğu'yu Türkiye ile kontrol altına alacaklar. Filistin dahil olmak üzere. O yüzden Orta Doğu'ya yardım eden kuruluşlar kurdular. İHA gibi. Ve daha başka. Bu insanlar kötü insanlar değil. Benim söylemek istediğim projenin ne olduğu. Türkiye'nin Orta Doğu'ya abi olması gerekiyor. Proje bu. Türkiye Orta Doğu'ya ılımlı İslam'ı ve ılımlı laikliği ihraç edecek. Proje bu. Onun için Türkiye'deki bu projeye karşı gelen aşırı laiklik taraftarı, katı laikler tasfiye edilmesi gerekiyor. Onun için onlar tasfiye ediliyorlar. Yoksa hükümete onları yedirmezlerdi. Önünü attılar hükümetin. Onları, hükümet onları birer birer yiyor şimdi. Haddi zatında onlara gücü yetmez. Ama herkes biliyor ki arkasında Amerika var. Kimse darbe yapamıyor. Amerika tabii Türkiye'yi niye Orta Doğu'ya abi yapmak istiyor? Herhalde bizi sevdiğinden değil. Kendi projesi bunu gerektiriyor. Yani anlayacağınız, gene hükümet hiçbir şeye gücü yetmeyen hamaldan ibarettir. Orta Doğu'daki bütün hükümetler hamaldır. Gerçek devlet hükümet değildir. Neyse, o konuya çok uzun girmeyelim. Nereden girdik bu konuya? Allah Azze ve Celle onlar diyor senin yumuşamanı istiyorlar. Onlar da sana karşı yumuşak olacaklar. Pazarlık yapıyorlar. Bunlara itaat etmeyeceksin ve dimdik durmaya devam edeceksin. Ben seni o şekilde muzaffer edeceğim. Ve etti. Peygamberimize bu ayetler yön verdi. Böyle mi gidecek, şöyle mi gidecek, nasıl gidecek? Bu ayetler yön verdi. Seyyid Kutup rahmetli kitabının adını nasıl koymuş? Yoldaki işaretler. İşte bu ayetler birer işarettir. Şöyle git, böyle gitme. İşaret. Onlara itaat etme. Onların hedefleri şu. Yani bu yola git, şu yola gitme. Bu ayetler strateji gösteren ayetlerdir. Yoldaki işaretlerdir bunlar. Buradan mesela Ankara'ya gidecek olsan yolda işaretler görürsünüz değil mi? O işaretlere göre gidersen hedefine varıyorsun. Gitmezsen varamazsın. Saparsın yoldan. O işaretleri koyanlara güveniyorsun da bu işareti koyan Allah'tır, Allah'a güvenmiyor musun? Şimdi böyle olmaz, şöyle olmaz, bilmem ne olmaz deyip duruyorsun. Bugün böyle gerekiyor, şöyle gerekiyor. Neden gerçeği söylemiyorsun? Bir, korkuyorsun. İki, makam sevdalısısın. Üç, zengin olmak da istiyorsun. Neden gerçeği söylemiyorsun? Hangi peygamber böyle bir yöntem izlemiş? İşte Kur'an, onlara itaat etme. Onların planları bu. Sen dimdik dur. Ben seni o şekilde muzaffer edeceğim. Ve etti de tarihte bu kadar kısa sürede bu kadar büyük başarıya imza atan ne bir peygamber ne bir lider var. 12-13 senede bir devlet kurdu. Medine'de 10 sene içerisinde de Türkiye'nin 5-6 katı, 7 katı büyüklüğünde Arabistan Yarımadası fethedildi. 6-7 tane Türkiye 10 yıl içerisinde, var mı bunun bir benzeri? İşte bu yönlendirmeler sayesinde. Ama maalesef insanımız Allah'ın bu yönlendirmelerine evet demiyor. Kendi kendini yönlendirmek istiyor. Halbuki kulun vazifesi Allah'ın gösterdiği metoda ve stratejiye uymaktır. Metot ve strateji ortaya koymak değil. Buna ne ilmi yeter, ne kabiliyeti ve ne de gaybı bilir. Bir metot ortaya koyar, 30-40 sene sonra yanlışlığı ortaya çıkarsa ne yapacak? Tüh, yanlış karar vermişiz, 40 sene kaybettirdik milletimize mi diyeceksiniz? Ne hakkınız var? 40 yıl içinde katrilyonlarca para boşa harcattınız. Ne hakkınız var? 40 sene evvel 20 yaşındaki delikanlı bugün 60 yaşında ihtiyar oldu. Hiçbir sonuç elde edilmedi. Ne hakkın var? Sen sana gösterilen yoldan gideydin. Bir sonuca varamadıysan bile derdin ki zaten bazı peygamberler de sonuca varamadılar. Ben görevimi yaptım derdin, olur biterdi. Derdin ki millete, ey milletim, ben Allah'ın gösterdiği istikamette sizi götürdüm. Kendi kafama göre iş yapmadım. Ama bir tek bizimle olmaz ki. Milletin de layık olması lazım. Millet istemezse Allah nasip etmez ki. Dersin, kurtulursun. Ve dediğin doğrudur da zaten. Öyledir. Toplumun çoğunluğu layık olmadan Allah vermez nimetini. Dersin ki millet layık değildi, yoksa yolumuz doğruydu. Ama sen kafandan bir yol ortaya koyduysan ve de hedefe ulaşmadıysan o zaman ne diyebilirsin? Onlar bu şekilde pazarlıklar yapacaklar Müslümanlarla. Bugün var mı böyle bir pazarlık? Olmaz olur mu? Ne anlatıyorum ben size zaten? Bunu anlatıyorum işte. O gün peygamberimize gelip böyle tekliflerde bulundular. Bugün de bize gelip ılımlı İslamcı olun demiyorlar mı? Nasıl diyorlar? Bazen propaganda yoluyla, bazen de vurarak, seni o istikamete sevk ederek. Ilımlı oldun, oldun, olmazsan vuracağım diyor. Fukuyama, Büyük Orta Doğu Projesi'nin mimarlarından, Amerikalı CIA uzmanlarından, Japon asıllı ama Amerikalı. Diyor ki, radikal İslam'ı ezeceğiz, ılımlı İslam'ı destekleyeceğiz. Ilımlı İslamcı tarikatları, cemaatleri, insanları destekleyeceğiz. Radikalleri ezeceğiz. Niye eziyor? Hepsini ılımlı hale getirmek için, tehdit etmek için, hepinize böyle yaparım diyerek yumuşatıyor. Ve bunda kısmen de başarılı oldular. Büyük bir ekseriyetin ılımlı İslamcı olabilmesi için onlar da ılımlı layık olmaya razıdırlar. Kaz gelecek yerden tavuk esirgemiyorlar. Ümmeti Muhammed'in ılımlı İslamcı olabilmesi için onlar da ılımlı layık olmaya razı oluyorlar. Ama önce birinci adımı bizim atmamızı istiyorlar. Biz ılımlı İslamcı olacağız ki onlar da ılımlı layık olacaklar. Bugün bu pazarlık bu şekilde. O gün Mekke'nin müşriğinin o pazarlıkları yapıyor olması neyi gösteriyor? Bunlar aslında dinlerinden emin değildirler. Ve taviz verebilmektedirler. Biraz sizden biraz bizden diyebilmektedirler. Demek ki tam da bağlı değildirler dinlerine. Bugün de aynı şekilde. Mesela biraz siz ılımlı olun, biraz da biz. Yani bu neyi gösteriyor? Aslında emin değildirler. Bu kurdukları düzenlerden, düzenlerin doğruluğundan, kriterlerin doğruluğundan, esaslarının doğruluğundan emin değildirler. Emin olsalar esaslarından taviz vermezler. Hakiki bir Müslüman esaslardan taviz veremez. Çünkü Allah'tandır, kesin doğrudur, bir milim sapamazsın. Kendi görüşün olsaydı sapabilirdin. Ama Allah'tandır. Demek ki Müslümanın bakışı böyleyken onların bakışı da böyledir. Onlar yani ılımlı olabilirler çünkü zaten kendi görüşleriydi. Kurdukları düzenler, getirdikleri ideolojiler kendilerinin görüşü mahsulü, insan mahsulü. Onlar orada geri adım atabilir. Biz nasıl atacağız geri adımı? Hangi yetki ve salahiyetle? Senin kendi görüşün mü ki değiştireceksin? Bir asker komutanının talimatını bile değiştiremiyor. Bir kul nasıl olur da Rabbinin gönderdiği kitaptan taviz verir, değiştirir? Komutan değiştirebilir. O emri veren kendisidir. Der ki görüşüm değişti, vazgeçtim, öyle yapmayın, şöyle yapın. Çünkü zaten emri veren de kendiydi. O yetkiye sahiptir çünkü ilk emri veren de oydu. Ama asker o hakka sahip değildir çünkü emri veren kendi değildi. Emri veren emri değiştirebilir. Bu emirleri veren Allah'tır. Allah değiştirir. Peygamberin de yetkisi yok. Ama bugün maalesef birçok Müslüman peygamberde olmayan yetkiyi kendinde görüyor. Allah'tan korksunlar. Ve önemli olan noktalardan birisi de şudur. Peygamberimiz onların ilahlarına laf söyleyinceye kadar, o sahte ilahlarına, putlarına, Lata, Menata, Hübele, Uzza'ya, bunlar bir şey değil, bunlar atalarınızın uydurduğu şeylerdir deyinceye kadar çok sert bir muhalefet yapmamışlar. Bunu deyince muhalefet sertleşmiş. Demek ki muhalefetin sertleşmesini göze almış Allah Resulü. Yani demek ki bugün biz de bazı şeyleri reddedersek, bazı yanlışları reddedersek muhalefet şiddetlenir. Tabii ki birkaç kişinin reddetmesiyle çok ciddi bir güç olmadığı için tabii önemsemezler, ama ciddi bir güç onların kriterlerini reddederse, esaslarını reddederse, o zaman sertleşirler. Gerçek yüzleri o zaman ortaya çıkar. Allah Resul bunu göze almıştır. Biliyordu, onların ilahlarına laf dediği zaman iş değişecek. Artık arada hiçbir perde, bir saygı, hoşgörü kalmayacak. Dolayısıyla hoşgörünün olması için onların ilahlarına, esaslarına, ideolojilerine bir şey dememeniz gerekiyor. Peki bu doğru mudur? Allah Resulü hoşgörü ortamı mı sağlamaya çalışmış, yoksa onların muhalefetini ve zulmünü göze mi almış? Başka türlü yıkamazsınız batılı. Bunu göze almak zorundasınız. Allah Resulü hoşgörüyü esas almamış. Bütün rivayetler bunu gösteriyor. Tam tersine demiş ki, bunlar atalarınızın uydurmalarıdır. Bu ideolojiler uydurmalardır. Allah size bunları göndermedi. Bunu siz uydurdunuz, atalarınız uydurdu. Bırakın bu yolu. Allah sizi başıboş bırakmış değil. Sizi insanlara da teslim etmiş değil. Allah'ın kullarısınız, insanlara kulluk yapmayın. Bunu deyince o zaman hakim güçler ayağa kalktılar. Çünkü saltanatlarının devrileceğini gördüler. O zamana kadar idare edenler, o vakitten sonra buraya kadar diyorlar. Yeter, artık aramız iyice bozulacak. Ve bunu göze alıyor Allah Resulü. Hoşgörüyü esas almış olsaydı, onların ilahlarına bir şey demezdi. Çünkü onların ilahlarına bir şey dediğin zaman hoşgörü falan kalmaz. Bu ne demek? Tersinden okursanız bunu, hoşgörüyü sağlamak isterseniz, onların yanlışlarına ve ilahlarına ve ideolojilerine sessiz kalmanız gerekiyor. Anlıyor musunuz? Yani hoşgörücü olursanız, onların yanlışlarına, batıllarına sessiz kalmak zorunda kalırsınız. Çünkü söylerseniz, hoşgörü falan kalmaz. Hoşgörü istiyorsan söylememek zorundasın. Halbuki bunu da Allah kabul etmez. Bunu da Allah hoş görmüyor yani. Yani kafirin hoşgörüsünü istiyorsan Allah'ın hoş görmemesine razı olacaksın. Allah'ın hoşgörüsünü istiyorsan kafirin hoş görmemesine razı olacaksın. Ya Allah'la karşı karşıya geleceksin ya kafirle. Seç. Onları hoş görürsen, hakikatleri konuşmazsan, onların batıllarına batıl demezsen, seni hoş görürler. Ama o zaman Allah seni hoş görmez. Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? Festa bime tu'mer. Emrolunduğunu gürleyerek söyle. Saklama. Hoşgörülerini dikkate alma. Ne sen onlara dokunacaksın, ne onlar sana, böyle bir ortam sağlamaya çalışma. Böyle bir ortam kime yarar? hakim olana yarar. O kalenin içinde. Kaleyi işgal etmiş zaten. O kalenin içinde. Sen kalenin dışındasın. Sen onlara güzel muamele, onlar sana güzel muamele yaparsan sen bu kaleyi bir daha fethedebilir misin? Edemezsin. Hangi kale böyle fethedilmiş? Karşı karşıya gelmeden adam o kaleyi sana verir mi? İşte durum öyle olduğu için bu sefer Müslümanlar karşı karşıya gelmesi gerektiğini farkına varıyor. Onu göze alamıyor. Bu sefer sırtını Amerika'ya dayıyor. Amerika ile beraber olursak belki bu kaleleri devirebiliriz. Halbuki o zaman da başkalarını Amerika oraya hakim kılacak. Yine Amerika hakim olacak. Ahmet gidecek, Mehmet gelecek. Sonuçta kiminle o kaleleri fethettin zannediyorsun yani? Kiminle? Amerika'yla. Zaten eski derin devleti kim meydana getirmişti? Amerika. Şimdi onlarla beraber sen başka bir derin devleti meydana getirmiş oluyorsun. Bir şey değişmiyor. İsimler değişiyor. Gene Amerika hakim yani sonuçta. Bir şey değişmiş olmuyor. Sen kendi kendini kandırmış oluyorsun ve de yıllar kaybediyorsun. Ve de yıllar kaybettiriyorsun. Ne zaman Allah'ın yap dediğini yapacaksın, yapma dediğini yapmayacaksın? Ne zaman metodu Allah'tan alacaksın? Allah'a teslimiyette büyük bir sorun var. Adı Müslüman ama Allah'a teslim olmamış Müslümanlar. Namazda teslim oluyor, zekatta, oruçta, hacda teslim oluyor. Yeme içmede, helal haram sınırlarında teslim oluyor. Ama bu konuya geldi mi Allah'a teslim olmuyor. Kendi bildiği gibi yapmak istiyor ve Allah buna karışmaz zannediyor. Zamana ve şartlara göre bu değişir zannediyor. Halbuki bu değişmiyor. Allah bütün peygamberlerine kafirlere itaat etmeyin dedi. Bu değişmiyor. Dimdik durun. Bu değişmiyor. Çağlar değişiyor, şartlar değişiyor. Açın bakın peygamber kıssalarını, açın bakın Araf suresine mesela. Göreceksiniz. Aradan binlerce yıl geçiyor. Çeşitli peygamberler anlatılıyor üst üste. Ve hepsine aynı şey söylenmiş, onlar da aynı şeyi söylemişler kavimlerine. Hiçbirisinin metodu diğerinden farklı değil. Şartlar değişmiş, insanlar değişmiş, krallar değişmiş ama metot değişmemiş. Hepsine denilen şey taviz verme, kafire itaat etme, dimdik dur, hakikati anlat. Değişmiyor. Ben nasıl değiştireyim? Ne hakkım var? Benim hakkım yoksa onların hakkı var mı? O değiştirenlerin. Onların da hakkı yok. Bana verilmeyen hak onlara mı verilmiş? Demek ki yani Allah Azze ve Celle böylece kendi hareketine kendisi yön veriyor. Tekrar diyor ki وَلَا تُطِعْ itaat etme. Bakın tekrar ediyor. كُلَّ حَلَّافٍ مَّه۪ينَ Çok yemin edip duran o şahsiyetsiz adama alçak. Biraz da şerefsiz. Demek alçak, adi, şerefsiz gibi manalara gelir. Çok yemin edip duruyor. Demek ki bu alçakların bir özelliği de budur. Çok yemin ederler. Yalancıdırlar yani. Gene aynı meseleye geliyor. Şahsiyetsiz. Yalancılığını örtbas etmek için, karşıdakine güven vermek için yemin eder. karşıdakine güven vermek için. Allah'ı kullanır. Şeytan da böyle yemin etti. Adem Aleyhisselam'ı kandırırken وَقَاسَمَهُمَا buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Adem ve Havva'ya yemin etti şeytan. Dedi vallahi dedi doğru söylüyorum. Halbuki yalan söylüyordu. Allah'ın yüce adını gerekli gereksiz kullanmak kötülüklerin başı. Allah namına yalan söylemek, yemin, yalan yemin, Allah namına yalan söylemek çirkinliklerin başı. Ya da üç kuruş menfaat için Allah'ın adını gerekli gereksiz ağzına almak. Allah Azze ve Celle böylelerine itaat etme buyuruyor. Şimdi burada bize ne anlatılacak? Bu bölümde kafirlerin ahlakından misaller veriliyor. Denilmek isteniyor ki kafirler kafirlerin ahlakı da iyi değildir. Zaten en büyük ahlaksızlıkları neydi? Allah'ın hakkını Allah'a vermemek. Bu ceket benim. Bana bunu vermezsen, alırsan ahlaksız olursun. Gasp etmiş olursun. Allah'ın hakkını Allah'a vermemek. Bir kere en büyük ahlaksızlık bu. Şirk. Ve böyle olanlardan artık her şey beklenir. Allah namına yalan yere yemin de ederler. İşte bunlara itaat etme. Yani bu ayet aynı zamanda Müslümanlara da demiş oluyor ki çok yemin etmekten sakının. Onlara benzemiş olmayın. Hallef çok yemin eden. Yeminlerini de bozanlar. Devamlı yemin ediyor. Tabi böyle olanlar sürekli yemin de bozacaklardır. Çünkü çok yemin eden mutlaka bozacaktır. Elinde değil, unutur. Çok yemin ediyorsa bozar da yani. Aynı zamanda aşağılıktır. Aynı zamanda hemmezdir. Yani gammaz. Hemmezdir. Onu bunu dürtükler. Yani ayıplar, kınar, iğneler yani. Laf vurur. Meşşâin binemîm. Bir de nemîm ile meşşedir. Yürüyor. Daima yani laf getirip götürüyor. Bunlar kafirin ahlaklarından. Müslüman olabiliriz ama ahlakımız kafir ahlakı olabilir. Dikkat etmek lazım yani. Müslüman olmak ahlakla olmuyor ki. İnançla oluyor. İnancın İslam inancı ama ahlakın kafir ahlakı, münafık ahlakı, Yahudi ahlakı, Hristiyan ahlakı olabilir. Burada bize bu ahlaklar sayılıyor. İşte bunların ahlaklarından birkaç misal. Bunlar böyledirler diyor. Sürekli ona buna laf vururlar, ayıplarlar, iğnelerler, laf taşırlar. Laf taşırlar. Müslüman laf taşımaz mı? Taşır. Peygamberimiz hadiste buyuruyor ki, bir gün iki kişinin kabrine uğramış, demiş ki bu ikisi azap çekiyorlar. Sebebi de çok günah işlediklerinden de değil. Ne zina etmişler ne içki içmişler ama. Birisi laf taşırdı. Biri de abdest bozarken kendini sakınmazdı. Elbisesini korumazdı, kirletirdi ya da insanlara kendi vücudunu göstermekten çekinmezdi, utanmazdı. Demek ki laf taşımak kabir azabına sebep oluyor. Bunlar Müslüman. Buradan anlatılan kafir ama Müslüman da bunları yapabilir. Çok yemin eder. Mesela diyelim ki bugün esnaflar, tablacılar, bakkallar, şunlar bunlar. Dakika saat yemin ediyor. Vallahi billahi abla şöyle, vallahi billahi abi böyle. Satacağı 2 kilo domates 20 tane yemin ediyor. Müslüman ama kafirin ahlakı oluşmuş. Bu ahlak Kur'an-ı Kerim diyor ki kafirin ahlakıdır. Size yakışmaz. Sonra diyor ki onlar daima ayıplar. Mesela ona buna laf vurur sürekli. Bu da kafirin ahlakıymış bakın. Şimdi mesela bir büyük bazı hataları görüp de o hatalar olmasın diye iyi niyetle, ihlasla şöyle şöyle yapanlar var veya işte böyle böyle yapılıyor, böyle yapmayın ya da bunu ima ile söylese bunun bir mahsuru yok. Peygamberimiz de bunu yapardı. Çünkü büyüktü, büyük yön vermek için bunu yapıyor. Ayıplamak için değil. Ama bunu mesela normal birisi yapsa birisiyle belki arası bozuktur. Lan laf vuruyor sürekli. Bu men edilen şey bu. Aran bozulmuş birine ona hep laf vuruyorsun. İğneliyorsun. Yoksa bir büyüğün o hatayı düzeltmek için böyle böyle yapılıyor bunu yapmayın. Böyle olmaz demesi laf vurma kapsamında değildir. Bir de menna'dır. Menna'in lil hayr. Hayra engel olandır. Yani bir hayır yapılmak istense bırakmaz. Ama tabii ki mesela hayır yapacak olan kimse yanlış bir yere hayır yapacaksa elbette ki engel olacaksın. Bakıyorsun ki yani hayır yapacak ama yapacağı yeri bilmiyor. Yanlış yere hayır yapıyor. O zaman elbette ki orada menna olacaksın, engel olacaksın. Ama burada ne diyor? Lil hayr, menna lil hayr. Hayra engel oluyor. Doğru bir hayra, yerinde yapılan bir hayra engel oluyor. Yani mesela İslam'ın anlatılması hayırdır mesela. Buna engel oluyor. Anlatmaya izin vermiyor. Tebliğ faaliyetlerini engelliyor. Tehditler savuruyor. Bir takım şeylerle engel olmaya çalışıyor. Menna'in lil hayr. Bu kadar mı? Yok. Bir de mu'teddir. Haddini aşıyor. Bir de esimdir. Çok günahkardır. Her biri bunların birer ayrı ayrı sıfat. Çok günah işliyor. Yani çekinmiyor, sakınmıyor Allah'tan. Günah işlemekten sakınmıyor. Yani sürekli hayra engel oluyor. Haddi aşıyor, günahkardır. Bir de utuldur. Kabadır yani. Medeniyetsiz adam. Saygısız, bedevi. Dağdan gelmiş derler ya. Öyle. Saygısız, herkese kötü laf kullanabiliyor, edepsiz. Demek ki insanlara saygılı olmak lazım. Saygısızlık yaparsak onlara benzemiş oluyoruz. İşte medeniyetin kurallarını bunlar yerleştiren ayetlerdir aynı zamanda. Allah kafirin ahlakıdır bu, sizde bu olmasın diyor. Yani çok yemin etmeyin. Aşağılık olmayın. Basit insan olmayın. Basit olmayın. Onu bunu gammazlamayın veya onun bunun sürekli aybını ortaya koymayın. Bunu ahlak ayetleri yani. Sonra laf taşımayın demiş oluyor. Yani bunları kınarken aslında bize mesaj veriyor yani. Siz böyle olmayın. Hayra engel olmayın. Haddi aşmayın. Haddi aşmak ne? Ya mesela talebenin haddini aşması. Mesela yani daha yeni mesela Elif Bey'i öğreniyor. Tutup mesela her şeye itiraz ediyor. böyle şey olur mu, şöyle şey olur mu, bu nasıl, benim kafama yatmadı falan. Ya sen daha yeni elif be öğreniyorsun, biraz haddini bil ya. Yani haddi aşmak işte. Haddi aşmak Allah'a karşı da olur, insanlara karşı da olur. Allah'a karşı haddini aşmak, mesela Allah'ın dediği olması gerekirken benim dediğim olacak diyenler haddini aşmıştır. Sen mi yarattın ki alemi senin dediğin oluyor yani? Haddini aşmıştır işte böyle bir insan. Tuğyan ediyor. Tağuttur yani, haddini aşmıştır. Allah'a karşı haddini aşmış, peygambere karşı haddini aşıyor, alimlere, mezheplere haddini aşıyor, hadislere karşı haddini aşıyor, artık babasına haddini aşıyor, hocasına aşıyor, kocasına haddini aşıyor, aşıyor da aşıyor yani. Mu'ted yani. Ve esimdir aynı zamanda, buradaki se peltek, esim, sin ile değil. Günahkar yani. İsim peltekle büyük günah demek. Esim de büyük günah işleyen yani. Yani günah işliyor. Yani mesela zina ediyor, içki içiyor, kumar oynuyor, adam öldürüyor. Demek ki günahkarlık. O da onların sıfatlarındandır. Otuldur, kabadır, sabadır. Dağdan gelmiş gibi davranır. Karısına karşı, çocuklarına karşı, arkadaşlarına karşı bedevi, medeniyetsiz. Bütün bunlardan sonra ba'de zalike zeniyim. Bir de dal kavuktur. Bunlardan başka bir de böyledir. Yağcıdır. Dal kavukluk yapar. Kulağı kesik. Kulağı kesik bir koyun diğer koyunlar içerisinde görülür. Aynı şekilde bu da böyle toplumun içerisinde dal kavukluğuyla kendini gösterir hemen. Zeniyimdir. Şimdi buna itaat etme dedi ya hani başta. Vela tuti' dedi, başlangıç bu. İtaat etme kime? Şunlara, şunlara, şunlara, şunlara, bu günahlara, bu ahlaka sahip olanlara. Dersen ki bu ahlaka sahip olanlara itaat mı olurmuş? Zaten adi mi adiymiş bu adam. Böyle bir adiye itaat mı olurmuş ki? Dersen cevap. En kâne zâ mâlin ve benîn. Mal ve oğullar sahibi olmuş diye. Yani mal ve oğullar sahibi olmuş diye ona itaat etme. Yani böyle alçaklar kimse itaat etmez. Ama mal ve oğulları varsa, yani güçlüyse, mesela makamı var mesela. Yani Allah bunlar güçlü olsa bile itaat etmemizi men ediyor. Yani zaten zayıf olsa kimse itaat etmez böyle bir adama. Ya Rabbi buna itaat olur mu ki? Dersen diyor ki evet olur. Çünkü malı var, oğulları var, güçlüdür. Mekke'nin önde gelenlerindendir ve devletin önde gelenlerindendir. O yüzden bu alçak adamı bütün bu alçaklıklarına rağmen yine de itaat edenler olur. Yüzüne tükürsen tükrüğüne değmeyecek insanlara itaat edenler olur. Şahsiyetsiz, kendi şahsiyetini satanlar, bu alçakların önünde iki büklüm olanlar. Doğruyu konuşan bir insan meydana getirmek istiyor Allah. Anlıyor musunuz? Nasıl bir insan? Doğruyu söyleyen, kanını satsan 5 kuruş etmez adama itaat etmeyen, haykıran, onun yüzüne gerçekleri haykırabilen bir insan tipi meydana getiriyor. Kur'an'la seyahat edersen, Kur'an seni böyle bütün her girmen gereken konuya seni girdiriyor. Sende oluşması gereken ahlakı sende oluşturuyor. Kur'an'la seyahat etmek lazım. Kur'an seni götürmesi gereken her yere götürüyor. Diğer kitaplar bir şeyi veriyorsa diğer şeyi veremiyor. Kur'an bir satırın içerisinde bazen oluyor ki bir insan adam gibi adam meydana getiriyor. Birçok şeyi yerleştiriyor. Bir kelimeyle. O niyetle okursan, değişmek niyetiyle okursan tabii ki. Allah vereceğini veriyor ama kul almak istemezse tabii kendi bilir. Böyle birisine nasıl itaat olurmuş ki? Hani denirse, işte böylelerine itaat bundan dolayı oluyor. Yahut da diğer bir manaya göre, diğer bir ihtimale göre bunlar bu günahları niye işlerler? Hani yemin edip duruyor, mesela sayalım, alçak, onu bunu ayıplıyor, laf getirip götürüyor, hayra engel oluyor, haddi aşıyor, günahkar, kaba, dal kavuk. Şimdi bütün bunları yapana itaat etme demek. Birinci mana bu, ikinci ihtimal de şudur. Bu adam bunları niye yapıyor? Bunlara sahip olabilmek için. Niye yapar bunları? En kâne zâ mâlin ve benîn. Yani mal ve evlatlar, yani güç makam sahibi olmak için bunları yapar. Bu günahları işler. Dal kavukluk yapar, yalan söyler, yemin eder, laf getirir götürür, onun bunun arasını bozar. Bunların hepsini niye yaparmış yani bu adam? Bunun için. Mal ve güç sahibi olmak için. Buna itaat etme. Yani ayette iki ihtimal manası çıkıyor yani. İza tutla aleyhi ayetuna kâle esâtirul evvelîn. Ona dendiği zaman, ona ayetlerimiz okunduğu zaman der ki esâtirul evvelîn'dir bunlar. Evvelkilerin masallarıdır. Behi serseri, evvelkilerin masallarında ne zaman sen böyle mucizevi kelam gördün? Hangi masalda varmış böyle medeniyet meydana getiren esaslar? Hangi masalda varmış böyle gökyüzünden doğru bir şekilde bahseden 1400 sene sonra bulunabilecek olan bir takım bilimsel gerçekleri anlatan hangi masal varmış acaba? Hele biz de okuyalım varsa. Hangi masal varmış böyle denizin dibindeki dalgalardan bahseden, dalga üzerinde dalga? Hangi masal kitabında çocuğun anne karnındaki gelişim aşamalarından bahsediyormuş? Hangi masal kitabında medeniyetin esasları varmış? Hangi masal kitabı suçu azaltıyor, insanı insan yapıyormuş? Hangi ideoloji dünyada huzur getirdi? Hangi ideoloji dünyada suçları azalttı? Nasıl esatirul evvelin diyebiliyorsun? Ama bakın, bu esatirul evvelin onların dediği doğru değil, yalandı, iftiraydı ama bugün öyle hocalar var ki onların anlattığı hakikaten de esatirul evvelin gibi hikaye anlatıyorlar insanlara, uyutuyorlar. İşte onların Kur'an haşa esatirul evvelin olamaz. Kur'an masal anlatmıyor. Kur'an mücadele ediyor batılla, kavga veriyor. Kavga veren bir masal kitabı olabilir mi? Kur'an medeniyetin esaslarını vaaz ediyor. Kur'an haşa masal değil, bir mücadele, yıkmanın projesi, batılı yıkmanın projesi ve hakkı inşanın projesi. Batılı yıkar, hakkı inşa eder. Buna masal denilemez. Buna masal diyen iftira etmiş olur. Madem masaldır, neden o zaman korkuyorlardı? Madem masaldır, Neden o zaman gel anlaşalım diyorlardı? Masal onların saltanatlarını devirebilir mi? Hangi masal kitabıyla inkılaplar gerçekleştirilmiş? Hangi masal kitabı devrim yapmış? Hangi meftun ve mecnun inkılap yapan bir lider olmuş? Hangi sihirbaz devrim yapmış? Hangi kahin alemleri değiştirmiş? Madem kahindir, mecnundur, sihirbazdır, meftundur, neden korkuyorsunuz? Onlar da çok iyi biliyor ki bu kitap bir şeyleri yıkmaya gelmiş. Bu kitap yerine başka bir saray inşa etmeye gelmiş. Bu kitap şu medeniyeti reddediyor. Bu kitap kendi medeniyetini kurmak istiyor. Bu kitap mücadelenin yöntemini öğretiyor. Bu kitap emrolunduğunu gürleyerek söyle diyor. Onlara itaat etme diyor. Bunun farkındalar. Madem öyledir, neden Esatirul Evvelin diyorsun? Çelişki içerisindesin. Ne dediğini bilmiyorsun. Zaten insanların kelamında çelişki olur. Batılı savunanların kelamında daima çelişki olacaktır. Kur'an kendisinin Allah kelamı olduğunu ispat ederken der ki, Allah'tan başkasından olsaydı çelişki olurdu. Varsa çelişkisini gösterin. İnsan kelamı olsaydı insan hata eder. Çelişkili konuşur. İşte size bir çelişkileri. Hem diyorlar ki mecnun, meftun, bilmem ne, sihirbaz. Hem de diyorlar ki esatirul evvelin. Değişik değişik konuşuyorlar. Hem korkuyorlar, gel anlaşalım diyorlar. Mecnunsa mecnunla niye anlaşmaya gidiyorsun? Deliyle anlaşma yapılır mı? Sihirbazla anlaşma yapıldığı görülmüş mü? Hangi sihirbaz devrim yapmış? Niye korkuyorsun o zaman? Esatirul evvelin ile devrim mi yapılır? Yalancı. Madem esatirul evvelin diyorsun, o zaman bununla bir şey olmaz. Madem masaldır, bir şey olmaz. O zaman niye korkuyorsun? Ama bugün Kur'an'ı gerçekten de esatirul evvelin gibi anlatanlar yok mu? Var. Marx ne demiş? Din halkın afyonudur demiş. Hangi din için söylemiş? Din demeyecekti, şu din diyecekti, adını söyleyecekti. Din deyince hepsini içine aldı, hata etti. Ama hakikaten de onun etrafındaki dinler hakikaten de öyleydi. Afyondu. Kilise insanları uyutuyordu, kralların emrindeydi. Ve krallar insanları sömürüyordu kiliseyle birlikte. Ve kilise insanları dinle uyutuyordu, krallara itaati öğretiyordu. Kilise sayesinde krallar insanları sömürebiliyorlardı. Bunu görünce Marx, din insanları uyutuyor, afyondur dedi. Ama bu İslam için doğru değil. İslam inkılaplar yapıyor yeryüzünde. Darmadağın etmiş şirki, darmadağın etmiş diktatörleri. İslam için böyle bir şey söylenemez. İslam için doğru değil. Böyle esatirul evveline çevirenler vardır. Ama hakikati öğrenmek isteyen Allah'ın kitabına bakar. Görür. Allah'ın kitabında anlatılan bu uyutan hocaların anlattığı gibi midir? Ve işin acı tarafı şu ki, siz görevinizi yaparsanız Allah'ın size öğrettiklerini siz de insanlara gerçekleri öğretirseniz, bir de bu uyutan hocalar size isimler takarlar, radikal derler. Hiçbir gün hakikati anlatmamış millete. Hakikati anlatan biri çıktığı zaman hoca zor durumda kalıyor. Çünkü kendisi anlatmamış ya zamanında. Bunu bizim hoca bize anlatmamıştı derler diye korkusundan. Niye sen bize anlatmıyordun bunları hocam derler diye korkusundan. Bunlar radikal radikal diyor. O yüzden bu, yani bunlar aşırı gidiyorlar. Dinde böyle bir şey yok. O yüzden ben size anlatmadım. Ben size dinin tamamını anlattım yani. Bu zaten dinde yok diye anlatmamıştım yani. Bunlar aşırıcı yani. O yüzden böyle şeyler söylüyorlar. Göreceksin. Göreceksin hoca efendi. Bir gün bir yerde müftü de vardı. Birkaç da imam vardı, emekli imam. Görevde imam. Böyle bir ortamda bir şeyler anlattım. İnsanlar uyutmakla ömrünü geçirmiş emekli imam efendi, sesinden başka bir özelliği olmayan, herhalde siz radikalsiniz dedi. Halbuki ben sadece İslam'ı, imanlı bir nesil meydana getirmek, iman hakiki nedir, Müslüman olmakla iman arasındaki farkı anlatmak istemiştim. Siyasi bir konu da değildi aslında anlattığım, ilmi bir mesele idi. Anlatmama bile fırsat vermedi, hakkıyla da anlatamadım. Tartışma çıkardı ve rahatsızlık duydu. Çünkü iman hakikiyi anlatıyorum ya. İman hakikiyi anlatınca kendindeki imanın iman hakiki olmadığını anlamış oluyor, rahatsızlık duyuyor. Ömrü boyunca namaz kıldırma memurluğu yapmış. Namaz kıldırmış, maaş almış ya. Milleti uyutmuş ya güzel sesiyle. O yüzden böyle bir sesi bastırmak istiyor. Hakikaten şöyle bir bakın. Ramazan'da camide itikafta oluyoruz. İtikafta hem öğlenleri, işte camide Ramazan ayında öğlenleri vaaz geliyor merkez camiinden. Yatsıda da teravihten evvel de vaaz ediyorlar. İtikaftayken mecburen kulağımıza sesi geliyor. Biz işimize bakıyoruz, Kur'an okuyoruz, kitap okuyoruz, neyse işimiz onu yapıyoruz da yine de kulağımıza sesi geliyor. O arada bir şeyler duyuyoruz ve neden konuşturulduklarını anlıyoruz. Nasıl uyuttuklarını, nasıl eften püften meselelerle koskoca bir Ramazan ayını geçirdiklerini anlıyoruz. Müftü bana dedi ki, hocam dedi, senin gibi adam az bulunur dedi. Sen dedi vakıfta niye konuşuyorsun dedi. Gel dedi merkez camiinde konuş dedi. Dedim bana izin vermezsiniz ki. Konuşturmazsınız ki. Ya ben dedi konuşuyorum bak dedi. Dedim sen ne konuşuyorsun? Ben senin konuştuğunu mu konuşacağım zannediyorsun? Sen ne konuşuyorsun? Sen ana baba hakkı, vatan millet Sakarya. Sen işte ahlaklı olalım falan. Sen bunları anlatıyorsun. Efendim bunlar dinden değil mi? Tamam. Parmak vücuttandır, doğru. Tırnak da vücuttandır sonuçta, evet. Vücudun bir parçasıdır. Ama baş olmasa bir mana ifade eder mi? Cesettir değil mi? Parmak, başsız bir parmak ceset değil midir? Ana baba hakkı vesaire. Tabii ki bu dinimizde var. Ama Sen milletin en önemli ihtiyacı olan tevhidi anlatmıyorsun. Sen bir gün haramı haram dedin mi? Müslümanların yaşadığı topraklarda şu şu şu haramlar olamaz dedin mi? Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalı dedin mi? Ben konuşuyorum diyorsun da sen ne konuşuyorsun? Böyle söyleyenler, Esatirul Evvelin diyenler, senesimuhu alel hurtum, onun hurtumunu damgalayacağız, burnunu. Hortum, yani filin hortumu mesela. Halbuki insanın hortumu olmaz. İnsanın burnu olur, filin hortumu olur. Ama Allah Azze ve Celle hortum diyor. Bu onu aşağılamaktır. Onun en şerefli yeri, en önde giden yeri burnudur insanın. Onun burnunu damgalayacağız. Damga hayvana vurulur. Allah onu aşağılıyor. Böyle söyleyenler yanına kalmayacak yani. Allah'ın kelamını Esatirul Evvelin diyorsun öyle mi? Sen acaba hangi Esatirul Evvelin'de böylesi mesajlar gördün? Hangi Esatirul Evvelin yeryüzünde inkılaplar meydana getirdi? Devleti idaresin, devlet idaresinden tut, ailedeki hayatımıza, ferdi hayatımıza kadar her alana giren bir kitap. 24 saati içine alan bir kitap. Böyle bir masal kitabı gördün mü? Böyle diyenin hakkı değil midir burnundan damgalanmak? İşte Allah Azze ve Celle onun bu şekilde cezalandırılacağını haber ediyor. Ve kafirlerin ahlakını bu şekilde bize birkaç tane örnek veriyor. Bunlar niye böyle damgalanacaklar? İşte bu sıfatlara sahip olanlar kıyamet gününde ortaya çıksın diye. Damgayı görünce anlayacağız. Hah, bu demek ki bu sıfatlara sahipmiş. Nasıl ki mesela Kur'an-ı Kerim medih makamında, övme makamında bazılarını över mesela. Es-saimine ve's-saimat, oruç tutan erkekler ve kadınlar, zekat veren erkekler ve kadınlar, cihad eden erkekler kadınlar, zikreden erkekler ve kadınlar gibi böyle sıfatlar, yani müminler bu şekilde isimlendiriliyor. O gün kıyamet gününde demek ki bunlar da bu şekilde çağrılacaklar. Namaz kılanlar, haşi'in ve haşi'at, namaz kılanlar, kadın ve erkek, çıksınlar, huşu içinde namaz kılanlar, onlar da öyle şereflendirilecekler. Bu, bununla damga vurulacak, onlar da öyle şereflendirilecekler. Oruç tutan erkekler, kadınlar, kalksınlar, kalkacaklar. Zekat veren erkekler, kadınlar, kalksınlar, kalkacaklar. Cihad eden erkekler, kadınlar, kalksınlar. Orada kimi böyle şereflendirilecek? Amel defteri sağ tarafından verilen ve de bu şekilde sıfatlarla sıfatlanmış olanlar. Onlar kitaplarını gösterecekler. He umukrav kitabiyeh. Alın, okuyun karnemi, amel defterimi, kitap amel defteri manasını, okuyun kitabımı, yani amel defterimi, hayatımla yazdım ben bunu, Ebu Bekir'in defteri, Ömer'in defteri, Ebu Zer'in defteri, alın diyecek, gösterecek. Onlar böyle çağrılacaklar, çağrılacaklar ve de amel defterlerini dünyaya gösterecekler. İşte böyle doldurduk biz defterimizi dünyadayken. Allah'a hamdolsun, Allah bize bunu nasip etti diyecekler. Bunlarsa böyle mühürlenmiş burunlarından, o kibirli burunlarından. Hani derler ya, kibirli adamlara burnu büyümüş, burnu havada derler ya hani. İşte bunun burnundan damgalanmasının sebebi bu. Yani kibirliydi. Allah'ın kelamını kabul etmiyordu. Benim Allah'ım, Allah'a ihtiyacım yok diyordu. Ben kendi kanunumu kendim koyarım, Allah'a ihtiyacım yok diyordu. Bunlar esatirül evvelindir diyordu. Kibirleniyordu. Kibirinin cezası olarak burnundan mühürlenir. Çünkü burun kibri ifade eder. Halk arasında bütün dillerde bu böyle. Burnu büyük adam derler. Burnun büyüklüğünü kastetmezler. Kibrini kastederler. İşte o maksadının aksıyla tokat yer, maksadı kibirlenmek olunca kibirli yerine damga vurulur. Burnu dümdüz olur. Buruna damga vurulmaz normalde, değil mi? Çünkü burun şekli böyledir. Burunun şeklini düşünürsen düzgün değil yani burun. Hani yüze mesela vurulsa neyse, buruna vurulduğu zaman damga nasıl görünecek burnunda? Burnu dümdüz olursa görünür ancak. Yani vurulacak, burnun dümdüz edilecek. Yoksa nasıl damga vurulacak buruna? Maksadın aksi gerçekleşecek. Büyüklenmek isteyen küçültülecek yani. Mütevazi olanlar büyütülür. Büyümek isteyenler, kendini büyük görenler küçültülür.